Ayrım 50. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 409. Nereye gidecektim? Odama gidemezdim. Boş odada bu korkunç düşüncelerle baş başa kalmaya dayanamazdım. En iyisi bir şeyler daha içmekti. Soğuk bir şeyler ya da sert bir şey. Boğazımda hala biraz önceki acı safra tadını duyumsuyordum. Kim bilir, belki de bunlar kusmak istediğim düşüncelerimdi. Yalnızca onlardan kurtulmak, silmek, yıkmak, yok etmek, tek isteğim buydu. Ah, iğrençti bu korkunç duygu. Doğruca şehre gitmeliydim. Ne güzel, belediye meydanındaki kafe hala açıktı. Kirli camlarının arkasında ışık olduğu görülüyordu. Ah, içmeli, bir şeyler içmeliydim. İçeri adım attığım anda her zamanki masamızda bizim ekibin toplanmış olduğunu gördüm. Hepsi oradaydı. Ferenc, Josie, Kont Steinhübel, alay hekimi, tüm takım. Peki ama Josie neden beni şaşkın bakışlarla süzüp yanındakini aklınca belli etmeden dirseğiyle dürtüyordu? Neden hepsi böyle dikkatli gözlerle bana bakıyorlardı? Niçin içeri girmemle beraber konuşmaya ara vermişlerdi? Daha bir dakika öncesine kadar hararetle tartışıyor, birbirlerine öylesine bağırıyorlardı ki kapının dışından bile duyuluyordu. Ancak şimdi beni görünce hepsi birden susmuş, düşünceli bir tavır içinde oturuyorlardı. Bir şeyler olmuştu hiç kuşkusuz. Artık beni gördükleri için geri dönemezdim. Bu nedenle elimden geldiğince umursamaz bir tavır içinde yanlarına yaklaştım. Aslında kendimi hiç de iyi hissetmiyordum. Konuşacak ya da espri kaldıracak halim yoktu. Ortamda belirgin bir gerginlik olduğu hissediliyordu. Öyle olmasa aralarından hiç değilse biri elini havaya kaldırıp merhaba diye bağırır, lokalin en azından yarısına orada olduklarını hissettirirdi. Bugün ise suçüstü yakalanmış okul çocukları gibi başları önlerinde sus pus olmuş oturuyorlardı. Aptalca bir kayıtsızlık içinde bir sandalye çekip yanlarına oturdum ve sordum, izninizle. Josie beni şaşkınlık içinde süzdükten sonra diğerlerine bakarak sinsice gülümsedi. Ne dersiniz? Buna yanımıza oturmak için izin istiyor. Daha önce hiç böyle bir formaliteyle karşılaşmış mıydınız? Neyse, Hofmiller bugününü merasimde geçirince böyle kuralcı olmuş hiç kuşkusuz. Bu pis bir şaka olmalıydı. Diğerleri de sinsice gülümsüyor ya da gülmemek için kendilerini zor tutuyorlardı. Evet, bir şey olmuştu. Yoksa aramızdan biri gece yarısı gelince hemen soru yağmuruna tutulur, en iğrenç tahminlerde bulunulup şakalar yapılırdı. Bugün ise şaka yapmak bir yana, hepsinin sıkıntılı bir halleri vardı. Konuşmalarının tam ortasına suya düşen bir taş gibi düşmüş olmalıydım. Neden sonra Josie arkasına yaslanıp bir gözünü anlamlı bir şekilde kırparak sordu. Evet, artık seni tebrik edebilir miyiz? Tebrik mi? Niçin? O kadar şaşırmıştım ki ilk anda gerçekten neden söz edildiğini anlayamadım. Neden mi? Eczacı dostumuz az önce buradaydı. Malikanenin uşağının dışarıdan telefon ettiğini söyledi. Duyduğumuza göre sen malikanenin genç kızıyla nişanlanmışsın. Hepsi birden meraklı bakışlarını bana yönettiler. 2, 4, 6, 8, 12 göz birden ağzımdan çıkacak tek bir sözcüğe bakıyordu. Onayladığım takdirde bir dakikaya kalmadan büyük bir şamata kopacak, kahkahalar, şakalar, iğnelemeler ve alaylı tebrikler birbirini izleyecekti. Hayır, buna izin veremezdim. Bu alaycılara, bu küstahlara söylemem olanaksızdı. Saçmalık diye homurdandım kendimi olası bir şamatadan kurtarmak için. Ancak bu inkar onlar için yeterli değildi. Sevgili iyi dostum Ferenc, gerçek bir merakla omzuma vurarak sordu. Söylesene Tony, ben haklıyım değil mi? Böyle bir şey yok değil mi? İyi kalpli, sadık dostum bunu sorarken gerçekten iyi niyetle davranmıştı. Ama yine de benim için hayır yanıtını bu kadar kolaylaştırmamış olmasını yeğlerdim. Bu alaycı basit meraktan tarifsiz bir tiksinti duyduğumu hissettim. Kendi kendime bile açıklamakta güçlük çektiğim, yüreğimin derinliklerinde tam olarak kavrayamadığım bir sorunu burada bir kafe masasında açıklamaya çalışmanın saçmalık olacağını hissediyordum. Dolayısıyla düşünmeden kızgınlıkla yanıtladım. Kesinlikle. Bir an için bir sessizlik oldu. Şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. Hayal kırıklığına uğradıkları anlaşılıyordu. Belli ki onları benimle dalga geçme zevkinden mahrum bırakmıştım. Ancak Ferenc gururla yumruğunu masanın üstüne indirerek zafer sevinci içinde bağırdı. Dememiş miydim? Hofmiller'ı avucumun kadar iyi tanıdığımı söylemiştim. Bunun bir yalan, aşağılık eczacının uydurduğu pis bir yalan olduğunu hemen anladım. O aşağılık ilaç karıştırıcı herife yarın bizimle dalga geçmenin ne olduğunu gösterip haddini bildireceğim. Kendine alay edecek başka birini bulsun. Bana bir açıklama borçlu, yoksa suratının ortasına birkaç tokat yemesi kaçınılmaz. Kendini ne sanıyor? Benim gibi senin gibi düzgün bir insana çamur atmak ha? O koca ağzını bir daha bizim hakkımızda konuşmak için açmadan önce bir daha çok düşünmesi gerekecek. Size Hofmiller'ın böyle bir şey yapmayacağını söylemiştim, değil mi? Kendini dünyanın tüm servetleri karşılığında bile satmayacak kadar onurlu bir insandır o. Bana dönerek güvenini ve sevgisini göstermek amacıyla sırtıma ağır eliyle bir tokat indirdi. Gerçekten Tony, bunun doğru olmadığına çok sevindim. Bu senin için de, bizler için de, hatta bütün alay için de büyük bir utanç olacaktı. Hem de nasıl diye söze karıştı o zamana kadar sinsice gülümsemekten başka bir şey yapmamış olan Steinhübel. Üstelik de zamanında senet kırma hikayeleriyle Uli Neuendorf'un da intiharına neden olmuş eski bir tefecinin kızıyla. Bu tür insanların malikaneler ve asalet satın alabilmeleri bile başlı başına bir rezalet. Saygıdeğer küçük hanımı, kızını bizlerden birine vermek işine gelir tabii. Ne açık göz o. Yolda benimle karşılaşınca yerlere kadar eğilmesinin nedeninin o da bilincinde. Giderek artan gürültü patırtı Ferenc'i daha da heyecanlandırdı. Ah bu ahlaksız geveze, kendini ne sanıyor? Şeytan diyor ki, eczacı olacak o serseriyi uyandır ve suratına iki yumruk çak. Böylesi bir utanmazlık. Yalnızca birkaç kez oraya gittiğin için böyle bir yakıştırmada bulunmak aklım almıyor. Bu sırada zayıf, taziyi andırır bir görünümü olan soylu Baron Schönthaler yanımıza yaklaştı. Aslında Hofmiller, sana bugüne kadar karışmak istemedim. Herkesin düşüncesi kendine ama fikrimi soracak olursan, bu durum sık sık malikaneye gidip boş zamanlarını orada geçirmen başından beri hoşuma gitmemişti. Bizler gibilerin birine bizimle dost olma onurunu vermeden iyice düşünmesi gerekir. Adamın ne iş yaptığını ya da geçmişinde ne dolaplar çevirdiğini bilmiyorum. Aslına bakarsan bu beni pek ilgilendirmiyor. Kimsenin arkasından yorum yapmak istemem. Ama bizim gibilerin biriyle görüşürken uyanık olması ve araya sınır koyması gerekli. Ufacık bir sözcüğün nerelere gidebileceğini sen de görüyorsun. Çok iyi tanımadığın kimselerle yakın olmaktan kaçınmalısın. Bizler temiz olmak ve temiz kalmak zorundayız. Birinin yalnızca yanından geçerken bile çamura bulaşabilirsin. Neyse, konunun söylendiği kadar ileri gitmemiş olduğunu öğrenmekten mutluluk duydum. Hararetli bir sohbettir gidiyordu. İhtiyar adam hakkında atıp tutuyor, en eski ve kötü hikayeleri deşiyor, kızıyla ve sakatlığıyla ilgili olamayacak şakalar yapıyorlardı. Bu arada sık sık onların oyuna gelmediğim için beni övüyorlardı. Bense orada suskun ve hareketsiz oturuyor, bu konuşma ve övgülerden iğrenmeme rağmen hiçbir şey yapmıyordum. Aslında o anda haykırmak isterdim. Kapayın o iğrenç çenenizi ve avazım çıktığınca bağırmak. Esas alçak olan benim. Gerçeği söyleyen ben değilim, eczacı. Yalan söyleyen de o değil, benim. Ben adi, alçak bir yalancıyım. Ama artık çok geç olduğunu biliyordum. Her şey için çok geç. Artık söylediklerimden dönmem, konuyu açıklamam olanaksızdı. Böylece orada suskun bir şekilde oturup, dişlerimin arasında sigara, başım öne eğik bir biçimde, ağzımı bile açamadan konuşulanları dinledim. Bu suskunluğumla zavallı, susuz kızcağıza alçakça, ölümcül bir biçimde ihanet ettiğimin bilincindeydim. Ah, o anda yer yarılsa da içine girebilseydim, yok olsaydım. Kendimi cezalandırabilsem, intihar edebilseydim. Ne nereye bakacağımı, ne de titremeleriyle beni ele verebilecek ellerimi nereye saklayabileceğimi biliyordum. Parmaklarımı iyice kenetleyip birbirine bastırdım. Böyle kuvvetle sıkmanın acısıyla birkaç dakika içinde olsa iç huzursuzluğumu yatıştırmayı umuyordum. Ancak parmaklarımı birbirine kenetlediğim anda sert, alışık olmadığım bir şeyin baskısını hissettim. İster istemez elim ona gitti. Bu Edith'in bir saat önce kızararak parmağıma taktığı yüzüktü. Onaylayarak kabul ettiğim yüzük. Yalanımın parlayan kanıtını parmağımdan çıkaracak cesareti bulamadım kendimde. Böylece alçak bir hırsız gibi anlaşılmaması için yüzüğün taşını içe çevirerek oradan ayrılmadan önce arkadaşlarımın elini sıktım. Belediye meydanı donuk ay ışığında gizemli bir görünümdeydi. Parke taşlarının her köşesi, her kenarı tüm keskinliğiyle belirgin, evlerin tüm hatları tabandan çatıya kadar cetvelle çizilmiş gibi düzgün ve netti. Kafeden çıktığımda ben de içimde aynı açıklık ve netliği hissettim. Yaşamım boyunca hiç bu denli net ve gölgesiz düşünebildiğimi anımsamıyordum. Ne yaptığımı bildiğim gibi bundan sonra ne yapmam gerektiğini de çok iyi biliyordum. Akşam saat 10'da nişanlanmış, 3 saat sonra da bu nişanı alçakça inkar etmiştim. Tam 7 tanık önünde, bir yüzbaşı, 2 üsteğmen, bir alay doktoru, 2 teğmen ve bir de subay adayı bu alçaklığıma tanık olmuşlardı. Üstelik parmağımda nişan yüzüğü olduğu halde bu adice yalanımdan dolayı övülmeyi de kabullenmiştim. Beni tutkuyla seven, acı çeken, güçsüz, zavallı bir kızı onun hiç haberi yokken küçük düşürmüş, babasına küfredilmesine, hakaretler yağdırılmasına karşı çıkmamış, doğruyu söyleyen bir insana benim yüzümden yalancı ve dolandırıcı sıfatlarının takılmasına göz yummuştum. Yarın bütün alay bu adi davranışımı öğrenecek ve her şey bitecekti. Bugün kardeşçe sırtımı sıvazlayanlar, yarın elimi sıkmakta, hatta selam vermekte bile tereddüt edeceklerdi. Yalanı ortaya çıkmış bir insan olarak onurla kılıç kuşanamayacak, ancak diğerlerine ihanet ettiğim, hakaret edilmesine göz yumduğum insanlara da dönemeyecektim. Artık Balinkay için bile bitmiştim. Bu 3 dakikalık alçaklık tüm yaşamımı yıkmıştı. Artık benim için tetiğe basmaktan başka çıkar yol yoktu. Daha masada otururken onurumu ancak bu şekilde kurtarabileceğimin bilincindeydim. Şimdi boş yollarda yalnız başıma yürürken tek düşüncem bunu nasıl uygulamaya koyacağımdı. Kafamdaki düşünceler sanki beyaz ay ışığı içine aydınlatmışçasına net ve düzenliydi. Bir tüfeğin parçalarını ayırırmışçasına umursamaz bir tavırla yaşamımın kalan 2-3 saatini bölümlemeye çalışıyordum. Her şeyi düzene sokmalı, hiçbir şeyi unutmamalıydım. Her şeyi düzene sokmalı, hiçbir şeyi unutmamalı, atlamamalıydım. Önce aileme bir mektup yazacaktım. Onlara bu acıyı yaşattığım için özür dilemeliydim. Ferenc'e de bir mektup yazıp eczacıyı suçlamamasını, ölümümle bu konunun kapandığını açıklamalıydım. Üçüncü bir mektup ise albaya yazılmalıydı. Ondan olası bir skandalı ve dedikoduları önlemesini dileyecek, cenazemin törensiz, çiçeksiz, Viyana'da toprağa verilmesini isteyecektim. Tabii Kekesfalva'ya da kısa da olsa bir not bırakıp Edith'e karşı çok içten ve temiz duygular beslediğimi, hakkımda kötü düşünmemesi gerektiğini belirtmeliydim. Evimi eksiksiz bir biçimde düzenlemeli, ufak tefek borçlarımı bir kağıda dökmeli ve atımın satılarak bunların karşılanması için albaya vekalet bırakmalıydım. Miras olarak bırakacak bir şeyim yoktu. Saatim ve birkaç parça çamaşırım emir erime verilebilirdi. Yüzük ve altın sigara tabakası ise Herr von Kekesfalva'ya iade edilmeliydi. Başka? Evet, Edith'in 2 mektubunu yakmalıydım. Aslına bakılırsa tüm mektupları ve fotoğrafları. Geriye hiçbir şey bırakmamalıydım. Ne bir anı, ne bir iz. Nasıl şimdiye kadar göze çarpmayan bir yaşamım olduysa, ölümüm de aynı şekilde olmalı, kimse fark etmeden ortadan yok olmalıydım. Aslında bunları yapmak bile 2-3 saatimi alacaktı. Bırakacağım mektuplar, korkudan ya da endişeden yazıldığı kuşkusu uyandırmaması için son derece düzgün ve temiz yazılmalıydı. Sonra işin en kolay kısmına gelinecekti. Yatağa yatacak, üzerime 2 ya da 3 kat battaniye örtecek, hatta yastıkla ağır kuş tüyü yatak örtüsünü çekecek, böylece tabanca sesinin sokaktan duyulmasını engelleyecektim. Yüzbaşı Felber de aynen böyle yapmıştı. Gece yarısı intihar etmiş, kimse silah sesini duymamış, ancak ertesi sabah kafası dağılmış bir halde cesedini bulmuşlardı. Battaniyelerin altında tabancamı tam şakağıma dayayacaktım. Tabancama güvenebilirdim. Büyük bir rastlantı eseri, onu 2 gün önce temizleyip yağlamıştım. Elimin titremeyeceğinden de emindim. Yaşamım boyunca hiçbir konuyu kendi ölümüm kadar soğukkanlı, sağlıklı, net ve düzgün bir şekilde planlamadığımı yeniden belirtmek isterim. Her şey bir sicil kaydı kadar net bir biçimde düzenlenmişti. Sokaklarda boş boş bir saat kadar dolaştıktan sonra kışlanın önüne ulaştığımda her şey dakikası dakikasına tasarlanmıştı. Bütün bu süre boyunca adımlarım son derece sakin, nabız atışlarım düzenliydi. Biz subayların gece yarısından sonra genellikle kışlaya girmeyi tercih ettiğimiz küçük yan kapının kilidini açarken elimin bir an olsun titremediğini tuhaf bir gururla fark ettim. Zifiri karanlık olmasına rağmen kilidi ilk denemede bulmuştum. Şimdi artık hemen avludan geçmeli ve 3 kat merdiveni çıkıp odama ulaşmalıydım. O zaman kendimle baş başa kalabilecek, böylece her şeye başlayabilecek, aynı zamanda da her şeyi sona erdirebilecektim. Ancak mehtap ışığında parlayan avluyu geçip merdiven aralığına yaklaşınca orada bir karaltının hareket ettiğini gördüm. Kahretsin diye düşündüm. Bu hiç kuşkusuz benden hemen önce geri dönen arkadaşlarımdan biriydi. Orada bana iyi geceler dilemek, bu arada biraz daha gevezelik etmek için bekliyordu. Ancak bir an sonra hayret ve endişeyle geniş omuz yapısından bunun birkaç gün önce azar yediğim Albay Bubençiç olduğunun farkına vardım. Orada özellikle bekliyor olmalıydı. Bu kural düşkününün kendi alayındaki subayların gece yarısından sonra kışlaya dönmelerinden hoşlanmadığını biliyordum. Aman sen de diye düşündüm. Bundan bana ne? Yarın içtimada onun karşısına çıkmayacaktım ki. Bu düşünceler içinde onu hiç görmemiş gibi yaparak kararlılıkla önünden geçtim. Aynı anda karanlıklar içinden çıkarak sert cırlak sesiyle bağırdı. Teğmen Hofmiller. Yanına gidip tam karşısında durdum. Beni kızgın bakışlarla tepeden tırnağa süzdü. Böyle pardesünün düğmeleri yarıya kadar açık sokaklarda dolaşmak gençler arasındaki yeni bir moda herhalde. Gece yarısından sonra sokaklarda memeleri sarkık domuzlar gibi dolaşabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bu gidişle yakında pantolonunuzun düğmeleri açık olarak da dolaşırsınız. Bunu kabul edemem. Alayındaki subayların gece yarısından sonra da olsa kılık kıyafetlerine ve davranışlarına özen göstermelerini beklerim. Anlaşıldı mı? Topuklarımı birbirine vurarak hazır ola geçtim. Emredersiniz albayım. Aşağılayıcı bir bakışın ardından arkasına dönüp ağır adımlarla merdivenlere doğru ilerledi. İyi geceler dilemeye bile gerek görmemişti. Geniş sırtı ay ışığında parlıyordu. O anda tepem attı. Yaşamımda duyduğum son söz bir azar olmamalıydı. Birden bilinçsizce adeta vücudunun içinden gelen bir kuvvetle peşinden koştum. Yaptığımın tamamen anlamsız olduğunun bilincindeydim. Bu kalın kafalıya yaşamımın kalan son saatinde bir şeyi açıklamaya çalışmanın ne anlamı vardı? Ancak tüm intihar edecekler her nedense bu türden anlamsız saçmalıklar yapıyorlardı. Kadavra haline gelmeden 10 dakika önce bile yakışıklı ve kusursuz görünme hevesine kapılıp, kafasına bir kurşun sıkmadan yaşamdan temiz ve düzenli ayrılmak için artık yaşamayacakları yaşamdan, özellikle sinek kaydı tıraş olur, kimin içinse, ya da temiz çamaşırlar giyerlerdi. Hatta kendini 4. kattaki evinden aşağı atmadan önce makyaj yapıp kuaföre saçlarını yaptıran ve en pahalı parfümlerini süren bir kadından bahsedildiğini bile anımsıyordum. O anda kaslarımı harekete geçiren, mantıklı bir açıklaması olmayan bu duyguydu. Özellikle belirtmek isterim ki ölüm korkusu ya da birdenbire kapıldığım bir alçaklık duygusu değil, temiz, düzenli, saygın bir insan olarak yok olmak gibi saçma bir içgüdüydü beni albayın ardından koşturan. Albay ayak seslerimi duymuştu. Birden sert bir hareketle arkasına döndü. Gür kaşlarının altındaki küçük gözleriyle beni kuşku içinde süzmeye başladı. Benim gibi düşük rütbeli bir subayın izinsiz olarak onun arkasından gitme cesaretini nereden bulduğunu anlamamışa benziyordu. Onun 2 adım gerisinde durup elimi şapkama götürüp selam verdim ve tehlikeli bakışlarını umursamayarak sordum. Sesim ay ışığı kadar donuk ve anlamsız olmalıydı. Özür dilerim albayım, sizce de bir sakıncası yoksa sizinle birkaç dakika konuşmak isterdim. Gür kaşları çatıldı. Ne, şimdi mi? Gecenin 1:30'unda mı? Gözlerinde sert bir ifadeyle süzdü. Beni bir dakika sonra azarlayıp rapor tutmasını bekliyordum. Ama yüzümdeki ifade onu kaygılandırmış olmalıydı. Bir iki dakika endişeli bakışlarla inceledikten sonra homurdandı. Anlaşılan güzel şeyler olmayacak. Dinleyeceğim. Ama nasıl istersen. Hadi yukarı odama gel ve acele et. 50. ayrımın sonu. Sayfa 418.